Enheridion, Epiktetos. Bazı şeyler bize bağlıdır, bazı şeyler ise bize bağlı değildir. Bize bağlı olan şeyler varsayım, dürtü, arzu, kaçınma ve kısaca eylemimizle belirlenen her şeydir. Bize bağlı olmayan şeyler ise bedenimiz, mal varlığımız, ünümüz, makamımız ve kısaca eylemimizle belirlenmeyen her şeydir. Dahası bize bağlı olan şeyler doğası gereği özgür, engellenmemiş ve durdurulmamış karakterdedir. Bize bağlı olmayan şeyler ise zayıf, köleye özgü, engellenmeye müsait olan ve bize ait olmayan şeylerdir. O halde köleye özgü bir şeyin özgür birine ait olduğunu ve sana ait olmayan bir şeyin de sana ait olduğunu düşündüğünde önünün kesileceğini, kederleneceğini, telaşa kapılacağını, tanrıları ve insanları suçlayacağını hatırla. Buna karşın sadece gerçekten sana ait olan bir şeyin sana ait olduğunu ve sana ait olmayan bir şeyin de sana ait olmadığını düşünürsen, kimse sana baskı yapmayacak, kimse seni engellemeyecek, sen kimseyi suçlamayacaksın, kimsede kabahat bulmayacaksın, isteğin dışında hiçbir şey yapmayacaksın, kimseye düşman olmayacaksın, kimse sana zarar vermeyecek, zira seni etkileyebilecek zararlı bir şey olmayacak. O halde yüce amaçlara ulaşmak için büyük bir çaba sarf etmen gerektiğini hatırla. Ayrıca bazı şeylerden tümüyle vazgeçeceksin ve bazı şeyleri de gerçekleşmesi için zamana bırakacaksın. Ancak hem gerçekten sana ait olan şeyleri hem de makam ve zenginlik istersen makam ve zenginliğe kavuşamayacaksın. Bununla birlikte sana özgürlük ve mutluluk getiren o ilk unsurları amaçlamış olsan da onları elde edemeyeceksin. Dolayısıyla her görünüm karşısında öncelikle şunu söylemeye çalış. Sen bir görünümsün ve gerçek gibi algılansan da gerçek değilsin. Sonra onu araştır ve benimsediğin ölçütlerle sına. O ölçütlerin ilki ve en önemlisi şudur. Bu görünüm bize bağlı olan şeylere mi yoksa bize bağlı olmayan şeylere mi dayanıyor? Eğer bize bağlı olmayan şeylere dayanıyorsa şu cevabı vermeye hazır ol. Bu görünümün benim için hiçbir değeri yok. Arzunun hedefi insanın yöneldiği şeyi elde etme başarısıdır. Kaçınmanın hedefi ise kaçınılan şeye maruz kalmamaktır. Bunu aklında tut. Arzusuna kavuşamayan da talihsizdir, kaçındığı şeye maruz kalan da. O halde sana bağlı olan şeyler arasında sadece doğal olmayan şeylerden kaçınırsan, kaçındığın şeylerden hiçbirine maruz kalmamış olacaksın. Hastalıktan, ölümden veya fakirlikten kaçınmaya çalışırsan talihsizliği deneyimlemiş olacaksın. Dolayısıyla sana bağlı olmayan her şeyden kaçınmaktan ve onları sana bağlı olan şeyler arasındaki doğal olmayan bir şeye atfetmekten vazgeç. Bu arada arzundan tümüyle kurtul. Zira sana bağlı olmayan şeylerden birini arzularsan talihsizliğe maruz kalırsın. Aynı zamanda sana arzulanmaya değecek kadar harika görünen, sana bağlı olan bir şey de senin elde edemeyeceğin bir şeydir. Aksine sadece dürtü ve kaçınma hakkını kullan ama kaygısızca. Koşulları göz önünde tutarak ve zorlanmadan. Seni keyiflendiren her şey yararlıdır veya çok küçük de olsa hoşuna giden bir şeyle ilgili önce şunu söylemen gerektiğini hatırla. Bunun doğası nedir? Bir testi hoşuna giderse, bir testi hoşuma gitti de, onun kırılması seni üzmeyecektir. Çocuğunu veya karını öpüyorsan, kendine bir insan öptüğünü söyle, onun ölmesi seni üzmeyecektir. Bir eyleme girişmek istediğinde o eylemin doğasını hatırla. Yıkanmak için evden çıkacaksan halka açık hamamda ne olduğunu, orada sana su sıçratanlar, seni itip kakanlar, kirletenler ve soyanlar olduğunu aklına getir. Başta kendine şöyle dersen daha güvenli bir şekilde eyleme girişmiş olacaksın. Hem yıkanmak hem de ahlak duyuşumu doğayla uyumlu kılmak istiyorum. Her eyleminde bunu yap. Böylece yıkanırken seni engelleyecek bir şey olursa şunu söylemeye hazır olacaksın. Tamam, bu benim istediğim bir şey değildi. Ancak ahlak duyuşumu da doğayla uyumlu kılmak istiyordum. Dolayısıyla bu benim canımı yakarsa ahlak duyuşumu doğayla uyumlu kılmamış olurum. İnsanları rahatsız eden şeyler değil, o şeylerle ilgili fikirleridir. Örneğin ölüm korkutucu değildir. Sokrates de böyle düşünüyordu. Buna karşın ölümün korkutucu bir şey olduğu fikrinin kendisi korkutucudur. Dolayısıyla engellendiğimizde, rahatsız edildiğimizde veya kederlendiğimizde kendimiz yani fikirlerimiz dışında kimseyi suçlamayalım. Cahil insan sorunun kaynağı kendisi olduğu halde başkasını suçlar. İnsanın eğitimi kendisini suçlamasıyla başlar. Kendisini veya başkasını suçlamamaya başladığında ise eğitimi tamamlanmış olur. Sana ait olmayan üstünlükle övünme. Bir atın güzelim diyerek övünmesine katlanılabilir. Ancak sen güzel bir atın var diyerek övünürsen bir ata ait olan bir üstünlükle övünmüş olursun. Peki sana ait olan ne? Görünümleri değerlendirme. O halde görünümleri doğayla uyumlu bir şekilde değerlendirdiğin için övünebilirsin. Zira övündüğün bu iyi nitelik sana aittir. Deniz yolculuğu sırasında gemi limana yaklaşınca su almak için gemiden çıkarsan, karşına çıkan kabuklu bir hayvanı veya yeşil bir otu keyif için toplarsın. Ancak aklın fikrin yine de gemide olmalıdır. Ve sürekli olarak kaptanın seni geri çağırıp çağırmadığını kontrol etmen gerekir. Kaptan çağırınca da koyun gibi bağlanıp güverteye atılmamak için yerden topladığın her şeyi atman gerekir. Aynısı yaşamda da olur. Sana yeşil bir ot ve kabuklu bir hayvan yerine bir eş ve çocuk verilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak kaptan seni çağırdığında her şeyini geride bırakıp arkana bile bakmadan gemiye koşman gerekir. Artık yaşlı bir adamsan, onun seni çağırdığını duyabilmek için gemiden çok uzaklaşma. Gerçekleşecek her şeyin senin istediğin gibi olmasını arzulama. Aksine her şeyin olduğu gibi olmasını iste. Böylece yaşamın huzurlu olacak. Hastalık bedenine engeldir. Ahlak duyuşuna o uygun görmedikçe engel değildir. Topallık bacağına engeldir. Ahlak duyuşuna değil. Başına bir şey geldiğinde bunu kendine söyle. Senin değil, başka bir şeyin engelle karşılaştığını göreceksin. Başına ne zaman bir şey gelse kendine dönmeyi hatırla ve onun üstesinden gelmeni sağlayacak gücünü araştır. Güzel bir adam ya da kadın görürsen direnme gücünün kendini tutmak olduğunu fark edeceksin. Büyük bir sıkıntı yaşadığında gücünün dayanmak olduğunu fark edeceksin. Kötü sözler işittiğinde gücünün sabretmek olduğunu fark edeceksin. Kendini böyle davranmaya alıştırırsan görünümler seni kapıp götürmeyecek. Hiçbir şey hakkında onu kaybettim deme. Sadece geri verdim de. Çocuğun mu öldü? Onu geri verdin. Karın mı öldü? Onu geri verdin. Tarlam elimden alındı. Onu da geri verdin. Ama onu rezil biri benden aldı. Onu sana verenin senden geri alırken neye aracı yaptığı seni niye ilgilendiriyor? Sana başkası bir şey verdiğinde yolcuların hanlara baktığı gibi sen de o şey sana ait değilmiş gibi bak. İlerleme kaydetmek istiyorsan şu tür düşüncelerden kurtul. İşlerimi savsaklarsam yaşamın anlamı da kalmayacak. Kölemi sert bir şekilde uyarmazsam kötü birine dönüşecek. Zira açlıktan ölmek ve bu sayede üzüntüden ve korkudan kurtulmak bolluk içinde yozlaşarak yaşamaktan daha iyidir. Keza kölenin kötü olması da senin mutsuz olmandan iyidir. O halde küçük şeylerden başla. Yağ mı döküldü? Azıcık şarabın mı alındı? Yozlaşmadan kurtulmanın bedeli buymuş. Sarsılmaz dinginliğin bedeli buymuş. Hiçbir şey bedelsiz elde edilmez. Kölene seslendiğinde onun duymamış olabileceğini düşün. Duymamışsa senin istediğin şeyi yapmayacak. Senin ruh dinginliğin ona bağlı olduğunda o hiç mutlu olmaz. İlerleme kaydetmek istiyorsan dışsal unsurlara karşı hissiz ve algısı kapalı biriymiş gibi düşünülmene izin ver. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi düşünülmeyi iste. Birileri senin önemli bir insan olduğunu düşünse de sen kendine o kadar güvenme. Çünkü şurası kesin ki insanın aynı anda hem ahlak duyuşunu doğayla uyumlu tutması hem de dışsal unsurlara bağlılığını sürdürmesi imkansızdır. Aksine insan kendisini bunlardan birine adadığında kaçınılmaz olarak diğerini reddetmek zorundadır. Çocuklarının, karının ve dostlarının sonsuza dek yaşamasını istiyorsan sen bir aptalsın. Zira sana bağlı olmayan şeylerin sana bağlı olmasını ve sana ait olmayan şeylerin sana ait olmasını istemiş oluyorsun. Aynı şekilde kölenin hatasız olmasını istiyorsan yine sen bir aptalsın. Zira bir kusurun kusur değil başka bir şey olmasını istemiş oluyorsun. Bununla birlikte arzularının boşa çıkmamasını istiyorsan bunu başarabilirsin. Kendin elindeki gücü kullanmaya alıştır. Bir insanın efendisi onun neyi istediğini veya istemediğini, yani neyi güvence altına alıp neyi bırakacağını belirleme otoritesine sahip olan kişidir. Dolayısıyla özgür olmak isteyen biri başkalarına bağlı olan bir şeyi ne istesin ne de ondan kaçınsın. Aksi halde köle olması kaçınılmazdır. Yaşamda sanki bir şölendeymişsin gibi davranman gerektiğini hatırla. Etrafında dolaştırılan yemek önüne geldiğinde elini uzat ve payına düşeni kibarca al. Kaçırırsan ya da henüz sana gelmemişse ısrarla elini uzatma. Ona kavuşma arzunu belli etme. Sadece önüne gelmesini bekle. Olası çocuklarına, karına, görevine ve zenginliğe de böyle davran. Bir gün tanrıların şöleninde hak ettiğin değeri bulacaksın. Ancak payına düşen önüne geldiğinde de almayıp önemsemezsen sadece tanrıların şölenini değil, onların kuralını da paylaşmış olacaksın. Nitekim Diyojen, Herakleitos ve onlar gibi adamlar böyle yaptıkları için haklı bir şekilde tanrısal oldu ve yine haklı bir şekilde tanrısal olarak anıldı. Çocuğu yolculuğa çıktığı ya da malını mülkünü kaybettiği için kederinden ağlayan birini gördüğünde onun dışsal kötülüklerin etkisinde olduğu görünümüne kapılmamaya dikkat et. Aksine aklında hep şu düşünce olsun. Bu adamı rahatsız eden şey yaşanan olay değil. Zira bu olay bir başkasını da rahatsız etmez, olayla ilgili kanaatidir. Bu yüzden an gelip de onunla sızlansan bile konuştukça ona hak vermemeye dikkat et. Ayrıca yine dikkat et, işten sızlanmayasın. Bir oyundaki aktör olduğunu hatırla. Karakterini oyunu yazan belirlemiş. O oyunun kısa olmasını isterse kısa olur, uzun olmasını isterse uzun olur. Senden dilenci rolünü oynamanı isterse bu rolü ustaca oynaman gerektiğini hatırla. Keza sakat, memur ya da cahil rolü için de aynı durum geçerli. Zira sana düşen, sana verilen rolü hayranlık uyandıracak şekilde oynamaktır. Rolü belirleyense başkası. Bir kuzgun kötü alametlerle öttüğünde bu görünüme kapılma. Aksine zihninde kesin bir karar alarak şunu söyle. Bu alametlerin hiçbiri benim için değil. Sadece ya şu değersiz bedenim, şu değersiz mal varlığım, şu değersiz kanaatim, çocuklarım ya da karım için. Benim için her alamet olumludur. Yeter ki öyle olmasını isteyeyim. Sonuç ne olursa olsun ondan yarar sağlamak benim elimdedir. Zafer kazanmanın sana bağlı olmadığı bir mücadeleye girmezsen yenilmez olabilirsin. Birini bir onura layık görülmüş, büyük bir güce kavuşmuş ya da büyük bir şöhret elde etmiş gördüğünde görünüme kapılıp onun mutlu olduğunu sanma. İyinin gerçek doğası sana bağlı olan şeylerden biri ise onda kıskançlığa ve çekememezliğe yer yoktur. Ve sen de pretor, senatör ya da konsül değil, sadece özgür bir insan olmayı isteyeceksin. Bunun tek bir yolu var. O da sana bağlı olmayan şeyleri küçümsemendir. Şunu aklında tut. Sana hakaret eden veya saldıran kişi seni incitmez. Seni inciten o insanların seni incittiği kanaatidir. Dolayısıyla birisi seni kızdırdığında, gerçekte senin bu konuyla ilgili varsayımının seni kızdırdığından emin ol. Bu yüzden öncelikle görünüme kapılmamaya çalış. Zira zaman ve erteleme fırsatı yakalarsan daha kolay bir şekilde kendinin efendisi olacaksın. Her gün ölümü, sürgünü ve korkunç görünen her şeyi gözünün önüne getir. Ama özellikle de ölümü. Böylece sefil bir düşünce içinde olmayacak, sınırını aşan bir şey amaçlamayacaksın. Felsefeyi amaçlıyorsan öncelikle seninle alay edilmesine, birçok insanın seni yuhlayıp şöyle demesine hazırlıklı ol. İşte yine birden filozofa dönen bir adam ve ''Bize kaşını kaldırarak bakmayı nereden öğrendi acaba?'' Sen kaşını kaldırarak bakma. Tanrı'nın uygun gördüğü en iyi yaklaşım hangisi ise her şeye öyle yaklaş. Hatırla ki aynı ilkelerine sadık kalırsan, başta sana gülenler daha sonra hayranlık duyarak yanına gelecektir. Buna karşın başta onlardan olumsuz etkilenip bozulursan kendine ikinci defa güldüreceksin. Birisini memnun etmek için yüzünü dışsal unsurlara döndüğünde şundan emin ol ki planını mahvetmişsin demektir. Dolayısıyla her durumda filozof olmak seni mutlu etsin. Dahası birine filozof görünmek istiyorsan kendine görün. Bu yeterli olacak. Şu tür düşünceler seni baskı altına almasın. Saygınlığım olmadan yaşayacağım. Hiçbir yerde hiç kimse olacağım. Saygınlığın olmaması kötü bir şeyse başka birisinin aracılığıyla kötülüğün içinde olamazsın. Daha çok utanç içinde olabilirsin. Senin işin memur olmak mı ya da bir akşam yemeğine davet edilmek mi? Kesinlikle bu senin işin değil. O halde bu neden saygınlıktan yoksun olmak anlamına geliyor olsun? Sadece sana bağlı olan ve en büyük saygınlığa sahip birinin imtiyazlarını elde ettiğin bir yerde bulunman gerektiğinde nasıl hiçbir yerde hiç kimse olabilirsin? Ama dostların yardımdan yoksun kalacak öyle mi? Yardımdan yoksun kalmakla neyi kastediyorsun? Senin sayende değersiz paralar kazanamayacaklar ve onları Roma vatandaşı yapamayacaksın. Peki kim bunların sana bağlı olduğunu ve senin yerine bir başkasının da bunları yapamayacağını söyledi? Kim kendisine ait olmayan bir şeyi başkasına verebilir? Bir dostum, sen para kazan ki ikimizin de parası olsun diyor. Eğer para kazanırken aynı zamanda kendime olan saygımı, inancımı ve cömertliğimi koruyabileceksem bana bunu nasıl yapabileceğimi göster. Ben de para kazanacağım. Ancak benden iyi olmayan şeyleri kazanmak uğruna sahip olduğum iyi nitelikleri kaybetmemi istiyorsan ne kadar haksız ve düşüncesiz olduğunu kendin de görebilirsin. Gerçekten tercih ettiğin şey nedir? Para mı? Yoksa kendine saygısı olan sadık bir dost mu? Beni bu amaçla zora sokma. Benden bu nitelikleri kaybetmeme neden olacak şeyleri isteme. Yine dostum, ülkem kendisinden uzak olduğumda hizmetten yoksun kalacak diyor. Ben yine şöyle soruyorum. Ne tür bir hizmetten bahsediyorsun? Senin sağlayabileceğin sundurmalardan ya da hamamlardan yoksun kalmayacak. Bu ne anlama geliyor? Ülkenin ayakkabılarını demirciler, silahlarını da ayakkabıcılar yapmıyor. Her bir kimsenin kendi uzmanlığına uygun bir şekilde ülkeye hizmet etmesi yeterlidir. Ülken için kendine güvenen sadık başka bir vatandaş olmayı başarırsan yeterince iyi bir şey yapmış olmaz mısın? Evet. Çok güzel. O halde böyle bir durumda ülken için faydasız biri olmuyorsun değil mi? O halde devletteki yerim ne olacak? Devletteki yerin ne olursa olsun sen kendine güvenen sadık biri olmayı sürdür. Yok, devlete hizmet etme arzusuyla bu nitelikleri kaybedersen ona nasıl bir faydan dokunabilir? Neticede utanmaz ve sadakatsiz biri olup çıkacaksın. Senin üzerindeki biri bir akşam yemeğinde ya da bir selamlamada onurlandırıldı mı? Öğüt verilmesi için çağrıldı mı? Bunlar iyi şeylerse o bunlara sahip olduğu için senin de mutlu olman gerekir. Yok, kötü şeylerse bunlara sahip olmadın diye üzülme. Şunu aklından çıkarma. Sana bağlı olmayan şeyleri elde etmek istediğinde başkalarının yaptığını yapmıyorsan, başkalarıyla eşit pay almaya layık görülmezsin. Başkasının kapısına dadanmayan birinin o adamla eşit pay alması nasıl mümkün olabilir? Başkasının görevine eşlik etmeyen birinin onunla aynı pay alması mümkün mü? Övmeyen insanın öven insanla aynı pay alması mümkün mü? Dolayısıyla karşılıksız elde etmek istediğin bu şeyleri almak için bir bedel ödemeyi reddettiğinde sen adaletsiz ve doyumsuz biri olacaksın. Marul demetinin fiyatı ne? Bir obolos diyelim. Birisi bir obolos verirse marul demetini alır. Sen ise bir obolos vermediğin için onu alamazsın. Böyle bir durumda kendini marul demetini alan kişiden daha kötü hissetmen gerekir. Zira onun marulu var. Senin de marul demeti için harcamadığın bir obolosun. Aynısı yaşamda da geçerlidir. Başkasının akşam yemeğine davet edilmedin mi? Evet, edilmedin. Çünkü onun akşam yemeği için belirlediği bedeli ödemedin. Onun akşam yemeği için belirlediği bedel övgüdür. Kişisel ilgidir. İstediğin buysa bedelini öde, karşılığını al. Ancak sen hem bedel ödemek istemiyor hem de karşılığını almak istiyorsan doyumsuz ve safsın demektir. Peki akşam yemeğinde senin yerin yok muydu? Elbette vardı. Sadece sen övmek istemediğin adamı övmek zorunda değildin. Dahası kapıcısının saygısızca sözlerine de katlanmak zorunda değildin. Doğanın arzusunun ne olduğu birbirimizden farklı olmadığımız noktalarla ilgili bir değerlendirmeden de anlaşılabilir. Örneğin başkasının kölesi içki bardağını kırdığında sen hemen şöyle demeye hazırsın. Bu her zaman olan şeylerden biri. Emin ol ki başkasının içki bardağı kırıldığında nasıl davranıyorsan, senin içki bardağın kırıldığında da aynı şekilde davranman gerekir. Şimdi bu ilkeyi daha önemli konulara uyarla. Biri başkasının çocuğu ya da karısı öldüğünde, adamın kaderi böyleymiş derken, kendi çocuğu öldüğünde vah başıma gelen diye isyan eder. Ancak böyle bir durumda aynı olayın başkalarının başına geldiğini duyduğumuzda hissettiğimiz duyguyu hatırlayalım. Nasıl ki gözden kaçırılsın diye işaret verilmezse, kötülüğün doğası da evrende aynı şekilde ortaya çıkmaz. Bedeniniz karşınıza çıkan birine teslim edilirse kızarsınız. Ancak aklınızı karşınıza çıkan birine teslim etmeniz sizi utandırmıyor mu? Hele ki size hakaret ettiğinde rahatsızlık veriyor ve canınızı sıkıyorsa. Bir şey yapmadan önce o şeyin öncesinde ve sonrasında olanları düşün. Daha sonra o şeyi yapmak için harekete geç. Aksi halde sonraki aşamalardan hiçbirini gözünün önüne getirmediğin için başta coşkuyla işe girişeceksin. Ama sonra bazı zorluklarla karşılaşınca rezil bir şekilde işi yarım bırakacaksın. Olimpiyat oyunlarında kazanmak mı istiyorsun? Tanrılar aşkına ben de istiyorum. Bu iyi bir şey. Ama onun öncesinde ve sonrasında olanları düşün. Bunu yaptıktan sonra görevine başla. Disiplinli olmak, sıkı bir diyet yapmak, tatlı keklerden vazgeçmek, belli bir saatte sıcakta ya da soğukta zorlu bir eğitimden geçmek zorundasın. Soğuk su içmemelisin veya her canın istediğinde şarap içmemelisin. Kendini bir hekime teslim eder gibi antrenöre teslim etmelisin. Sonra yarışma başladığında rakibinin yanında yeri kazabilirsin. Bileğin yerinden çıkabilir, ayak bileğini burkabilir, çok miktarda kum yutabilir, bazen de kırbaçlanabilir ve dayak yiyebilirsin. Bütün bunları düşündükten sonra hala istiyorsan yarışmaya katıl. Aksi halde yarışmanın ortasında çocuk gibi geri kaçacaksın. Atletler bazen gladyatörlerle dövüşür, bazen borazan çalar, sonra da bir oyunu canlandırır. Sen de bazen bir atlet, bazen bir gladyatör, sonra bir retorikçi, sonra bir filozof oluyorsun öyle mi? Ancak ruhen tümüyle bir hiçsin. Bir maymun gibi gördüğün her şeyi taklit ediyorsun. Bazen biri, bazen de bir başkası olmayı kafaya koyuyorsun. Hiçbir şeyin arkasından ihtiyatla gitmiyorsun. Gerekli tüm hazırlıkları yaptıktan sonra başlamıyorsun. Aksine rastgele ve üstünkörü hareket ediyorsun. Aynı şekilde bazı insanlar da bir filozof gördüğünde ve birinin Eyüprates gibi konuştuğunu duyduğunda, gerçi kim onun gibi konuşabilir ki? Kendileri de filozof olmak ister. Ey insan, önce yapacağın işin doğasını düşün ve doğal yeteneğini öğren. İstediğin şeyi olmayı başarabilecek misin? Bir pentatlon yarışmacısı ya da bir güreşçi mi olmak istiyorsun? Kollarına ve bacaklarına bir bak. Belinin nasıl göründüğünü incele. Bir insanın bir şey yapmaya doğal yeteneği varken, başka bir insanın da başka bir şey yapmaya doğal yeteneği vardır. Atlet olmaya karar verdiğinde şimdi yaptığın gibi yiyip içebileceğini, tepkilerinden ve coşkularından vazgeçebileceğini mi sanıyorsun? Geceleri uyanık olman, çok çalışman, çevrendeki insanları ihmal etmen, değersiz bir köle tarafından aşağılanmaya katlanman gerekecek. Karşılaştığın herkes sana gülüp seninle alay edecek. Şeref, makam ve dava uğruna her şeyin en kötüsüne maruz kalacaksın. Dinginliğini, özgürlüğünü ve sükunetini sağlayabilmek için ağır bir bedel ödemeye hazırsan, dezavantajlarını da iyice düşün. Aksi halde felsefeye hiç yaklaşma. Bir çocuk gibi davranma. Bir filozof, bir vergi toplayıcı, bir retorikçi, sonra da Sezar'ın adamı olma. Bu şeyler bir arada olamaz. Bir kişi olmalısın. Yani iyi ya da kötü. Ya kendi yönetici ilkeni ya da dışsal unsurları geliştirmeye çalışmalısın. Ya içindeki insan ya da dışsal unsurlar üzerinde çok emek harcaman gerekiyor. Ya bir filozof ya da sıradan bir adam karakterine bürün. Uygun tutumlar genel olarak toplumsal ilişkilerle ölçülür. O bir babadır. Ona karşı dikkatli olman, her konuda her şeyi yapma hakkını tanıman ve sana küfrese veya vursa bile boyun eğmen gerekir. Ama o kötü bir baba. O halde doğa senin iyi bir babayla ilişkili olmanı sağlamadı mı? Hayır, o sadece bir baba. Kardeşim bana kötülük yapıyor. Sen yine de ona karşı yaklaşımını sürdür. Onun ne yaptığını düşünme. Ahlak duyuşun nasıl doğayla uyumlu olacaksa o şekilde davranman gerektiğini düşün. Zira senin iznin olmadan kimse sana zarar vermeyecek. Sen sadece sana zarar verildiğini düşündüğünde zarar verilmiş olacaksın. Dolayısıyla komşuna, diğer vatandaşlara, komutana karşı hangi sorumluluğu yerine getirmen gerektiğini bu şekilde, yani onlarla olan toplumsal ilişkilerini gözden geçirirsen keşfedeceksin. Tanrılara hürmet konusunda bilmeni istediğim ilk husus şu. Tanrılarla ilgili doğru düşüncelerin olsun. Onlar vardır. Evreni iyi ve adil bir şekilde yönetiyorlar. Onlara boyun eğ. Olan her şeyi kabullen. Ve her şeyin en yüce akıl tarafından gerçekleştirildiğine inan. Zira bunları yaparsan, tanrıları asla suçlamayacak, onları seni umursamadıkları gerekçesiyle hatalı bulmayacaksın. Ancak bu, sana bağlı olmayan şeylerle ilgili iyi veya kötü yargısı oluşturmaktan vazgeçip, sadece sana bağlı olan şeylerle ilgili böyle bir yargı oluşturmanla mümkündür. Zira sana bağlı olmayan bir şeyin iyi veya kötü olduğunu düşünürsen, İstediğin bir şeyi elde edemediğinde ve istemediğin bir şey payına düştüğünde bu sonuçtan sorumlu olanları suçlaman ve onlardan nefret etmen kaçınılmazdır. Nitekim her canlının doğasında kendisine zarar verdiği görülen şeylerden kaçma ve ona sırtını dönme. Buna karşın kendisini besleyen ve yararlı olan şeylerin peşinden koşup onları arzulama eğilimi vardır. Dolayısıyla yaralanmaktan haz duymanın imkansız olması gibi, yaralandığını düşünen bir insanın kendisini yaralayan şeyden haz duyması da imkansızdır. Gerçekten de kendisine iyi görünen bir şey bırakmadığı için biri babasına isyan eder. Polineikes ile Eteokles'i birbirine düşman eden şey de krallık yetisinin güzel olduğu düşüncesiydi. Bu yüzden çiftçi tanrılara isyan eder. Aynı şekilde gemici, tacir, karısını ve çocuğunu yitirenler de bu sebeple isyan eder. İnsan yararına olan şeye bağlanır. Dolayısıyla neyi arzulaması ve neyden uzak durması gerektiğini dikkatle tartan biri, aynı zamanda neye bağlandığını da dikkatlice tartmalıdır. Ancak her zaman doğru olan, tanrıların şerefine şarap dökerken, kurban keserken ve ilk ürünleri sunarken atalarınızın geleneğine uymanızdır. Bütün bu görevleri arınmış bir şekilde, dağınık ve özensiz olmadan, pintilik yapmadan ve maddi gücünüzü aşmadan tamamlamanız gerekir. Kehanet ilmine başvurduğun zaman başına ne geleceğini bilmediğini, aksine bunu kahinden öğrenmeye geldiğini hatırla. Zaten sen bir filozofsan, kehanet yerine vardığında onun doğasını da biliyor olmalısın. Zira kehanet sana bağlı olmayan şeylerden biri ise, meydana gelecek olay kaçınılmaz bir şekilde iyi veya kötü değildir. O halde kahine arzuyla ya da kaçınma duygusuyla yaklaşma, titreyerek yanına varma. Aksine kehanetle bildirilen her şeyin farksız ve senin için anlamsız olduğunu aklından çıkarma. Her ne olursa olsun senin için iyiye dönüştürülmesi mümkün olacak ve kimse bunu engellemeyecek. Sokrates'in insanlardan gitmelerini istediği durumlarda kehanete git. Yani konunun çözüme kavuşturulmasının akıl ya da herhangi bir ilimle mümkün olmadığı, sadece olay neticelendiğinde öğrenilebilecek olan durumlarda git. Dolayısıyla tehlikeli bir durumdaki bir dostun ya da vatanın için tehlikeye göğüs germek senin görevinken, kahine gidip bu tehlikeye göğüs germenin gerekli olup olmadığını sorma. Zira kahin kurbandaki alametlerin olumsuz olduğunu söylerse, bu senin ölümün, bir organının yaralanması ya da sürgün edilmen anlamına gelir. Oysa akıl senden tehdit altında olan dostunun yanında olmanı ve vatanın için tehlikelere göğüs germeni bekler. Bu yüzden daha büyük bir kahin olan Pitolu Apollon'a uy. Zira o dostu öldürülürken yardım etmeyen adamı tapınaktan kovmuştu. Artık hem kendi başınayken hem de başkalarıyla birlikteyken sürdüreceğin belli bir tarzı ve karakteri benimse. Çoğu zaman sessiz ol. Sadece gerekli şeyleri birkaç kelimeyle dile getir. Ama bu nadiren olsun. Durum gerektiğinde konuş. Gereksiz konularda konuşma. Gladyatörlerden, at yarışlarından, sporculardan veya her durumda denk geleceğin yeme ve içme ile ilgili konulardan bahsetme. Daha da önemlisi insanlar hakkında konuşma, onları kınama, yüceltme ya da karşılaştırma. Yapabiliyorsan konuşmanla muhataplarını ikna et. Ancak yabancıların yanında yalnız kaldıysan sessizliğini koru. Çok gülme, her şeyi gülünç bulma ve kahkaha atma. Elinden geldiğince her konuda yemin etmemeye çalış. Zorunda kalırsan sadece durumun gerektirdiği kadar yemin et. Başkalarının ama özellikle de cahillerin verdiği ziyafetlerden uzak dur. Katılmanın uygun olduğu bir durumda ise davranışlarının böyle adi insanların davranışlarına benzememesine dikkat et. Zira şundan emin ol ki eşlik ettiğin kişi kirli ise sen ne kadar temiz olursan ol ona yakın olduğunda onun kirini paylaşırsın. Bedeninle ilgili şeyleri doğal halinin gerektirdiği kadar al. Yiyecek, içecek, kıyafet, barınak ve ev yardımcılarını kastediyorum. Gösteriş ve şatafata yarayan şeyleri dışla. Evlilikten önce cinsel ilişkiden olabildiğince uzak dur. Yapabiliyorsan bari sadece yasaya uygun deneyimin olsun. Bununla birlikte bu tür ilişkileri yaşayanlara kötü söz söyleme veya onları engelleme. İçinde olmadığın ilişkilerden çok bahsetme. Birisi arkandan söylenen kötü sözleri sana taşırsa, söylenen o sözlere karşı kendini savunma. Sadece şöyle söyle. Evet, kuşkusuz benim diğer kusurlarımı bilmeyen birinin konuşması bu. Bilseydi bahsettiği kusurlar bunlardan ibaret olmazdı. Gerekli değilse gösterilere fazla gitme. Gidebileceğin uygun bir ortam olursa kimse için değil, sadece kendin için orada olduğunu göster. Ne olursa olsun kabullen. Kazanan sadece kendisi için kazanmış olsun. Böylece herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaksın. Bağırmaktan, birisine gülmekten veya büyük bir taşkınlıktan kesinlikle sakın. Orayı terk ettikten sonra bulunduğun yerle ilgili fazla konuşma. Senin gelişimine ne katkı sağlamışsa sadece ondan bahset. Aksi bir tavır, gösterinin seni çok etkilediği izlenimini doğurur. Halka açık okullara gitmeye hevesli ve hazır olma. Ama gidince de asaletini ve ciddiyetini koru. Dahası insanlarda huysuz biri izlenimi bırakmamaya dikkat et. Biriyle buluşacağın zaman, özellikle de o yüksek bir mevkide bulunan biri ise kendine şu soruyu sor. Böyle bir durumda Sokrates veya Zenon ne yapardı? Böylece bu durumu en iyi şekilde değerlendirme şansını kaybetmemiş olacaksın. Yetkili büyük olan birini görmeye gittiğinde şu düşünceler aklında bulunsun. Onu evinde bulamayacaksın. İçeri giremeyeceksin. Kapı suratına kapanacak ve sana hiç ilgi gösterilmeyecek. Bütün bu düşüncelere rağmen yine de gitmen gerekiyorsa git. Karşılaşacağın muameleyi kabullen ve asla kendine şunu söyleme. Bunca sıkıntıya değmedi. Zira bu, dış unsurlardan rahatsız olan sıradan bir insana yakışır. Konuşurken yaptığın işlerden ve karşılaştığın tehlikeli durumlardan uzun uzun ve abartılı bir şekilde bahsetme. Zira senin için hatırlamak ne kadar güzel olsa da senin maceralarını dinlemek başkalarına sıkıcı gelir. Kahkahayla gülmekten sakın. Zira bu insanı birden avama dönüştüren ve etrafındaki kişilerin sana olan saygısını azaltan bir davranıştır. Küfürlü konuşmak tehlikelidir. Dolayısıyla böyle bir konuşma olduğunda şartlar uygunsa bu hataya düşen kişiyi uyarmaktan çekinme. Şartlar uygun değilse sessizliğini muhafaza etmen, kızarıp bozarman ve başını öne eğmen söylenenlerden rahatsız olduğunu gösterecektir. Bir hazın görünümüyle karşılaştığında kendini korumaya al. Zira genel olarak tüm görünümler hazla birlikte seni sürükleyebilir. Haz unsuru vaktinden çalmasın, seni geciktirmesin. Zamanını sıralı ikili dilim halinde düşün. Birinde haz duyacaksın, ikincisinde haz tükenince pişman olup kendinden nefret edeceksin. Böyle bir hazdan uzak durduğunda bu iki zaman diliminden ne kadar keyif duyup tatmin olacağını düşün. Buna karşın haz duyman için şartların uygun olduğunu hissediyorsan, hazın cazibesinin tatlılığının ve ayartıcılığının sana üstün gelmesine izin verme. Bu düşüncenin karşısına hazzı yenme bilincinin ne kadar da iyi olduğu düşüncesini koy. Zihnin yapılmasını gerekli gördüğü bir işi yaparken çoğu kişi onunla ilgili iyi düşünmese bile iş başında görünmekten çekinme. Bununla birlikte yaptığın doğru değilse o işten tümüyle uzak dur. Yaptığın doğruysa seni yanlış bir şekilde kınayacak kişilerden niye korkarsın? Şu iki önerme ayrı olduklarında doğru, birleştiklerinde anlamsız iki unsur içerir. Şimdi gündüzdür ve şimdi gecedir. Bunun gibi akşam yemeklerinde daha büyük bir pay almayı istemek bedenin için iyi olsa da başkalarıyla kurduğun ortaklık duygusunu sürdürmek açısından kötüdür. Dolayısıyla başka biriyle yemek yerken önüne konan yiyeceğin sadece bedenin için değil, aynı zamanda konuğunun sana duyduğu saygıyı sürdürmek için de önemli bir değer olduğunu hatırla. Gücünü aşan bir rol üstlenirsen hem bu rolle kendini rezil edersin hem de başarıyla üstlenebileceğin başka bir rolü kaçırmış olursun. Nasıl ki yürürken bir dikene basmamaya veya bileğini burkmamaya dikkat ediyorsan, aynı şekilde yönetici ilkeni yaralamamaya da dikkat et. Her eylemimizde bu ilkeyi gözetirsek her şeyi daha güvenle yapmış olacağız. Nasıl insanın ayakkabısının ölçüsü ayağıysa, aynı şekilde mal varlığının ölçüsü de bedenidir. Bu ilkeye uyarsan doğru ölçüyü kullanmış olacaksın. Ancak bu ilkeyi ihlal edersen sonunda uçurumdan aşağı tepe üstü düşeceksin. Aynı durum ayakkabın içinde geçerlidir. Ayak ölçünü açtığın zaman önce yaldızlı, sonra mor, daha sonra ise işlemeli bir ayakkabın olur. Ölçüyü açtığın zaman artık bunun bir sonu yoktur. Erkekler 14 yaşını yeni doldurmuş kızlara hanımefendi demeye başlıyor. Onlar da erkeklerin yatak arkadaşı olmak dışında bir değerlerinin olmadığını görünce süslenmeye başlıyor ve tüm ümitlerini buna bağlıyor. Dolayısıyla kızların sadece namuslu ve ölçülü kişiler olarak göründüklerinde gerçekten onurlandırılacaklarını anlamalarını sağlamak bizim için uğraşmaya değer bir konudur. Bir insanın bedenini ilgilendiren konulara, örneğin egzersize, yemeye içmeye, bağırsaklarını boşaltmaya ve cinsel ilişkiye çok zaman ayırması aptallığının bir göstergesidir. Zira bütün bunlar gelip geçicidir. Tüm dikkatini zihnine vermelisin. Biri sana kötü davrandığında ya da senin hakkında kötü sözler söylediğinde, onun bir görev bildiği için böyle davrandığını ve konuştuğunu hatırla. Onun sana doğru görünen davranışı sergilemesi imkansızdır. O sadece kendisine doğru görünen davranışı sergiler. Bu yüzden onun şeylerle ilgili yalnız bir düşünceyi benimsemesinin sıkıntısını aldattığı kişi yaşar. Biri doğru bir bileşik yargısının yanlış olduğunu düşünüyorsa, bunun sıkıntısını o yargı değil, aldatılan yaşar. Dolayısıyla bu açıdan bakmaya başlarsan, sana hakaret eden kişiyi acıyacaksın. Böylece her durumda o böyle düşünüyor demelisin. Her şeyin iki kulpu vardır. Birinden tutman, diğerinden tutmaman gerekir. Kardeşin sana yanlış bir davranışta bulunuyorsa, onun yanlış davrandığı kulpundan tutma. Zira bu tutulmaması gereken kulptur. Öbür kulptan tut. Yani onun senin kardeşin olduğu kulpundan. Böylece tutulması gereken kulptan tutarak konuyu ele almış olacaksın. Şu kesin yargılar anlamsızdır. Senden zenginim, dolayısıyla senden üstünüm. Ya da belagatim senden iyi, dolayısıyla senden üstünüm. Ancak şu kesin yargılar daha iyidir. Senden daha zenginim, dolayısıyla mal varlığım seninkinden üstün. Ya da belagatim seninkinden daha iyi, dolayısıyla belagatim seninkinden üstün. Nitekim sen mal varlığın ve belagatin değilsin. Biri çarçabuk banyo yapıyor. Onun kötü banyo yaptığını değil, çarçabuk banyo yaptığını söyle. Biri çok şarap içiyor. Onun kötü şarap içtiğini değil, çok şarap içtiğini söyle. Zira onu hangi kanaatin böyle davranmaya ittiğini öğrenmeden onun kötü bir şey yaptığını nasıl bilebilirsin? Dolayısıyla sonuçta bazı şeylerin görünümlerinden etkileniyor, başka şeylerle ilgili hüküm vermiş oluyorsun. Hiçbir koşulda kendine filozof deme ve eğitimsiz insanların arasında felsefi ilkelerinden bahsetme. Sadece ilkelerine uygun hareket et. Örneğin bir şölendeyken insanların nasıl yemek yemesi gerektiğini söyleme. Nasıl yenmesi gerekiyorsa öyle ye. Sokrates'in gösteriş izlenimini nasıl yok ettiğini hatırla. İnsanlar ondan kendilerini başka filozoflarla tanıştırmasını istediklerinde bu isteği yerine getirirdi. Kendisine aldırış edilmemesini önemsemedi. Eğitimsiz insanların arasındayken felsefi bir ilkeyle ilgili konuşma başladığında büyük ölçüde sessizliğini koru. Zira senin için hazmedemeyeceğin lafları kusma tehlikesi vardır. Bu yüzden bir adam senin hiçbir şey bilmediğini söylediğinde sen yaralanmamış olursun. Emin ol ki yüklendiğin sorumluluğu yerine getirmeye başlarsın. Koyunlar da ne kadar çok ot yediklerini çobanlara göstermez. Sadece yediklerini öğütür ve onlardan yün ve süt üretirler. Dolayısıyla sıradan insanlara felsefi ilkelerini gösterme. Bırak, onlar ilkeler öğütüldüğünde çıkan sonuçları görsünler. Sadece bedensel ihtiyaçlarını karşılayarak sade bir yaşam sürmeye alışmışsan, bunu başardığın için böbürlenme. Aynı şekilde sadece su içiyorsan, her fırsatını bulduğunda sadece su içtiğini söyleyip durma. Beden sağlamlığını artırmak için egzersiz yapmak istiyorsan, bunu başkaları görsün diye değil, kendin için yap. Kollarını heykellere uzatma. Çok susadığında ağzına bir yudum soğuk su al ve tükür. Bunu kimseye söyleme. Cahil insanın durumu ve karakteri. Yararın ve zararın kaynağını kendinde değil dışsal unsurlarda arar. Filozofun durumu ve karakteri. Yararın ve zararın kaynağını kendinde arar. İlerlemenin işaretleri. Kimseyi kınamaz, kimseyi övmez, kimseyi suçlamaz, kimsede kabahat bulmaz. Önemli biriymiş ya da bir şey biliyormuş gibi kendinden bahsetmez. Kendisine zorluk çıkarıldığında ya da engellendiğinde kendini sorumlu tutar. Kendisini övene tebessümle bakar. Kınandığında kendisini savunmaz. Tam iyileşmemiş bir hasta gibi hareket eder. Tedavinin bir aşamasını sekteye uğratmamaya çalışır. Bütün arzusundan kurtulmuş, kendine bağlı olup da doğaya aykırı olan şeylerden yüz çevirmiştir. Herhangi bir şeye dürtüyle yaklaşmaz. Aptal ya da cahil görünmeyi umursamaz. Sözün özü, kendini tetikte bekleyen bir düşmana karşıymış gibi kendine karşı korur. Biri Krisipos'un kitaplarını anladığı ve yorumladığı için övünürse kendine şunu desin. Krisipos üstü kapalı yazmasaydı bu adamın kendisiyle övünecek hiçbir şey olmayacaktı. Oysa benim istediğim ne? Doğayı öğrenmek ve onu örnek almak. Dolayısıyla onu yorumlayan birini arıyorum. Krisipos'un bunu yaptığını duyduğum için ona gidiyorum. Ancak onun yazdıklarını anlamıyorum. Dolayısıyla Krisipos'u yorumlayan birini arıyorum. Bu açıdan bakıldığında ortada gururlanmayı makul kılan bir durum yoktur. Aksine ilgili yorumcuyu bulduğumda geriye kalan sadece onun ilkelerini uygulamaya geçirmektir. Buna karşın ben sadece yorumlama eylemine hayranlık duyuyorsam bu beni bir filozof değil de bir gramerci yapmaz mı? Tek fark Homeros'u değil de Krisipos'u yorumlamaktır. Dolayısıyla biri bana Krisipos'u oku dediğinde gururlanmanın bir anlamı yoktur. Hele ki ona bu tür eylemlerin Krisipos'un sözlerine denk düşmediğini ve onlarla uyumlu olmadığını gösteremezsem utanmam gerekir. Önüne konan bu ilkeleri ihlal etmenin günah olacağı yasalarmış gibi uygula. Birisinin seninle ilgili söylediği bir şeyi hiç umursama. Zira en nihayetinde bu sana bağlı değildir. Kendini en iyi şeylere layık görmek ve akılla yapılan ayrımlara karşı gelmemek için daha ne kadar bekleyeceksin? Kabul etmen gereken felsefi ilkeleri öğrendin ve benimsedin. Şimdi uğruna kendi gelişimini durdurduğun hangi öğretmenin gelmesini bekliyorsun? Artık sen bir çocuk değilsin, büyümüş bir adamsın. Kendi kendini ihmal edersen, kaygısızca davranırsan, günleri sürekli ertelersen, önce bir günü sonra başka bir günü düzeltmeye çalışırsan, ancak bundan sonra kendine vakit ayırmayı düşünürsen, durumun farkına varmadan hiçbir ilerleme kaydedemeyecek, sadece yaşayacak ve ölecek sıradan bir insan olacaksın. Dolayısıyla çok geçmeden zihnini ilerleme kaydeden olgun biri olarak yaşayabilmeni sağlayacak şekilde hareket etmeye hazırla ve sana en iyi şeyler olarak görünen her şeyi ihlal edilemeyecek bir yasa olarak benimse. Zahmetli, sevimli, değer gören ya da hiç değer görmeyen bir şeyle karşılaşırsan bunun bir yarışma olduğunu hatırla. Olimpiyat oyunlarındasın. Ne ertelemek ne uzatmak mümkündür. Sonunda gelişim gösterilip gösterilemeyeceğine dair bir günde bir eylem hakkın var. Bu karşılaştığı her durumda aklı dışında hiçbir şeye değer vermeyen Sokrates'in benimsediği yoldur. Henüz bir Sokrates değilsen bile Sokrates olmayı isteyen biri gibi yaşamalısın. Felsefedeki ilk ve en gerekli bölüm yalan söylemek gibi ilkelerin uygulanmasıyla ilgili olandır. İkincisi, örneğin niçin yalan söylenmemesi gerektiğiyle ilgili kanıtları içerir. Üçüncüsü bu süreçleri onaylar ya da ayrımları gösterir. Örneğin kanıtı kanıt yapan nedir? Kanıt nedir? Mantıksal sonuç, çürütme, doğru ve yanlış nedir? Dolayısıyla üçüncü bölüm ikinci bölümden, ikinci bölüm de birinci bölümden ötürü zorunludur. Ama hepsinden daha gerekli olan diğerlerini dayandırmamız gereken ilk bölümdür. Ancak biz tam tersini yapıyoruz. Zamanımızı üçüncü bölümle tüketiyoruz. Tümüyle ona odaklanıyoruz ve ilk bölümü ihmal ediyoruz. Biz yalan söylüyoruz ama bununla birlikte niçin yalan söylenmemesi gerektiğini kanıtlarla göstermeye çalışıyoruz. Her durumda eyleme geçmeden önce şu düşünceleri benimsemeliyiz. Ey Zeus ve kader! Götürün beni, çok önceden beni uygun gördüğünüz yere. Geleceğim durmadan, iradem zayıf ve korkak olsa da geleceğim yine de. Kaçınılmaz olana gerektiği gibi uyanı bilge ve tanrısal konularda yetkin sayarız. Ey Kriton! Tanrıların hoşuna giden buysa bırak öyle olsun. Anitos ve Melitus beni öldürebilir ama yaralayamaz.